Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da, radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm dostlarımızı, kitap dostlarını, sevgili dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle efendim selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, 25 Temmuz 2020 bugün cumartesi ve dün ülkemiz açısından, İslam dünyası açısından, Müslümanların izzeti, onuru, gururu açısından çok önemli bir gün yaşadık malumunuz olduğu üzere ve 24 Temmuz Cuma günü 86 yıl sonra Ayasofya'da Müslümanlar Cuma namazını hep beraber idrak ettiler. Tarihe tanıklık anlamında çok önemli bir gündü sevgili dinleyenler. İnşallah Rabbimiz bizlere, Müslüman dünyasına bu ve benzeri sevinçleri yaşatır. İnşallah en yakın zamanda yine Müslümanlar olarak Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın esaretten kurtulduğunu hep beraber görürüz, yaşarız kıymetli dinleyenlerimiz. Bunun gibi diğer İslam bölgelerinde aynı şekilde içimizi burkan, içimizi acıtan ve bizi derin hüzne boğan durumlarında bir manada bertaraf olmasını Rabbimiz bizlere gösterir tabii ki. Ayasofya Camii, Cami-i Kebiri artık bundan sonra Müslümanların hizmetine bir mabet olarak, bir ibadethane olarak kaldığı yerden devam edecek. Yüzyıllar boyunca bu görevini ifa etmiş, Müslüman bir beldede fetihle alınan İstanbul gibi müjdelenmiş bir şehirde Ayasofya Camii Kebiri 86 yıl maalesef müze olarak kullanıldı. Ve bu Müslümanların bağrına saplanmış bir hançer gibi yarası, sızısı, acısı yıllarca devam etti. Ve bizim de liseli yıllarımızda, lisede okuduğumuz yıllarda, üniversite yıllarında mitingler yapılıp, toplantılar yapılıp, Ayasofya'nın açılması için toplantılar, mitingler tertip edilirdi. Elbette ki o ruh elhamdülillah bugün kıymetli dinleyenlerimiz Ayasofya'nın tekrar asli hüviyetine kavuşmasına vesile oldu ve Sultan Fatih'in buruk hale gelen o ruhaniyeti eminiz ki tekrar sevindi ve Ayasofya Camii'nin tekrar asli hüviyetine kavuşmasına şahit olmuş oldu. Bu vesileyle sevgili dinleyenler, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasında öteden beri katkısı olan, faydası olan, gayreti olan, samimiyeti olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Duası olan, bu manada çalışmaları, gayretleri olan, her türlü mecrada bunu gündemde tutan insanlara gerçekten teşekkür ediyoruz. Rabbimiz onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımıza hususiyle teşekkür ediyoruz ki böyle bir yüksek iradeyi göstererek bütün dünyanın tepkisine rağmen, maalesef anlamsız bir tepki olmasına rağmen, bütün dünyanın tepkisini karşısına alarak böyle bir yolu açtı ve hukuki manada da zemini oluşturuldu. Danıştay'ın vermiş olduğu bu karar neticesinde Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmesi kararı iptal edilmiş oldu ve Ayasofya Camii tekrar ibadete açıldı. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz sevgili dinleyenler. Tabii ki Ayasofya Camii'nin bir İslam dünyası açısından İstanbul'un fethiyle alakalı bir sembol olma durumu vardı ve o devam ediyor. Onun için Ayasofya'nın açık olması gerekiyordu cami olarak. Ama bundan sonra da eminiz ki bütün Müslümanlar hem İstanbul'dan hem Türkiye'nin birçok köşesinden, dünyanın farklı bölgelerinden Müslümanlar eminiz ki buraya ibadet etmek için, bu mabedi görmek için akın akın gelecekler ve hiç kimsenin tereddütü olmasın Allah'ın izniyle, Ayasofya Camii hiçbir zaman cemaatsiz kalmayacak ve insanlar oralara ibadet etmek için geleceklerdir. Halbuki diğer taraftan baktığımızda gerek Hristiyan dünyası, gerek Avrupa dünyası Ayasofya'nın cami hüviyetine tekrar kavuşturulmasına onların da sevinmesi gerekiyor. Çünkü bir mabet öncesi kilise de olsa yine Allah'a ibadet edilen bir mabet halinde, bir cami şeklinde devam etmesi müze olmasından elbette ki Hristiyan açısından da çok daha iyi olması lazım. Onların müze olmasına razı olmamaları lazım. Müslüman bir ülkede ve fetihle alınmış olan bir caminin cami olarak, bir mabedin cami olarak devam etmesini onların da istemesi gerekiyor. Aklı selim böyle düşünmesi gerekiyor diye düşünüyoruz sevgili dinleyenler. Gerçekten bu sevinci biz yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz ve İnşallah umarız ki bundan sonraki yıllarda da 24 Temmuz Ayasofya günü olarak, Ayasofya Camii günü olarak idrak edilir, programlar yapılır. Ayasofya'nın ne anlama geldiğini yeni nesillerimize aktarmak için bir fırsat olarak görülür ve böyle bir gün tesis etmek gerektiğini de buradan ifade ediyorum. Umarım karşılık bulur ve Ayasofya günü 24 Temmuz olarak bizim hafızamızda, takvimlerimizde yerini alır sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli kitap dostları. Efendim bu sevincimizi ve bu duygularımızı sizlerle paylaştıktan sonra bir kitapla başlayalım. Önümde birkaç kitap var inşallah. Yetiştirebildiğimiz kadarını sizlerle paylaşacağız, sizlere tanıtacağız, anlatacağız. Kitap dünyanıza katkılar sunmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Çamlıca'da malumunuz olduğu üzere İslami Araştırmalar Merkezi olan İLAM Akademi'de görev yapan bir kardeşimiz kendi telif ettiği, kaleme aldığı çok güzel bir çalışmayı bendenize hediye ettiler. Basri Çalışkan kardeşimiz Bulgaristan'da İslam isimli bir kitap kaleme almış. Gerçekten tarihi vesikaları içinde barındıran ve özellikle Trakya bölgesinde Bulgaristan'da Osmanlı döneminden günümüze kadar İslam'ın gelişmesini, neşvünema bulmasını ve hangi faaliyetlerin yapıldığını çok güzel bir şekilde belgelerle kaleme aldığı bir kitabı imza ederek bize hediye etti. Tabii biz de bu kitabı sevgili dinleyenler Basri Bey'in göstermiş olduğu bu ilgi alakadan dolayı Kitap Dünyası programında tanıtalım dedik. İnkılap Yayınları'ndan çıkan bu kitap sevgili dinleyenler 448 sayfadan oluşuyor. İfade ettiğimiz gibi Bulgaristan'daki Müslümanların durumunu, onların hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda ve daha sonra Bulgar hükümetinin oradaki Müslümanlara uyguladığı asimile faaliyetlerini içine alan bir çalışma. Yani sevgili dinleyenler, Osmanlı coğrafyasının bulunduğu yerlerdi buralar malumunuz. Yani Bulgaristan, efendim Bosna Hersek, Balkanlar, Arnavutluk, Kosova, Balkanlar bölgesinde. Aşağı taraflara baktığımızda Suudi Arabistan, bugün Mekke'nin, Medine'nin olduğu yerler, efendim Filistin, Kudüs, Tunus, Fas, Suriye, Libya, buralar hepsi, daha yukarılara baktığımızda Rusya tarafına, Kırım, buraların hepsi Osmanlı Devleti'nin haritası içerisindeydi. Yani bizim topraklarımızdı buralar sevgili dinleyenler. Ancak işte Osmanlı Devleti'nin gerilemesi, çökmesi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla bu topraklar elimizden çıktı. Oralarda yeni devletler kuruldu ve ama bizim kültürel değerlerimiz, tarihi köklerimiz, camilerimiz, medreselerimiz, efendim mimarimiz oralarda kaldı. Bunları yok etmeye çalışan zihniyetler de oldu şüphesiz ama özellikle Balkanlar'da sevgili dinleyenler, bu izlerimizin belirtileri hala devam ediyor, hayatiyetini sürdürüyor. Onun için işte bu kitapta Basri Çalışkan Bey'in kaleme almış olduğu, uzun bir emeğin neticesinde yayınlamış olduğu Bulgaristan'da İslam 1878-2018 yılları arasını incelediği bu belgesel araştırma kitabı sevgili dinleyenler, Trakya bölgesinde Avrupa'da daha doğrusu, Avrupa tarafı olmuş oluyor. O bölgede, Bulgaristan özelinde Müslümanların nasıl oralarda yaşadıklarını, nasıl hayat sürdüklerini ve özellikle mesela tanınmış İslam alimlerinin oralardan yetiştiğini biliyoruz. Merhum Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi de oralı, mesela o taraflı, kitapta da kendisine yer veriliyor. Buralarla alakalı yakından bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz bu kitabı okuyabilirler, kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabın arka kapak yazısını sevgili dostlar takdim etmeye çalışalım sizlere. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve Balkan Savaşları'nın getirdiği ölüm ve sürgünlerden sonra hala Bulgaristan topraklarında kalan Türkler, Pomaklar ve Müslüman Romanlar için var olma mücadelesinin günleri başlar. Bulgaristan yönetimlerinin öteden beri var olan homojen bir ulus oluşturma politikaları 1980'li yılların ortalarında zirve noktasına ulaşmış ve Türklere uygulanan zorla isim değiştirme ve zorunlu göç hadisesi dünya gündemine oturmuştur. Elinizdeki bu eser, Osmanlı sonrası Bulgaristan Müslümanlarının demografik yapısını, merkezi dini teşkilatları olan Baş Müftülük Kurumunu, camilerin kadı yardımcıları yetiştirmek üzere ikili anlaşmalara konu olmuş Osmanlı Yadigarı Medrese-tün Nüvvab Okulu'nun tarihçesini ve burada yetişen alimleri incelemektedir. Komünizm sonrası demokratik döneme geçişle elde edilen bazı siyasi, dini ve kültürel haklar çerçevesinde çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi ile Müslümanların dini inanç ve ibadetlere bağlılıkları da tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu kitabın sayfaları arasında sevgili dostlar, kıymetli kitap dostları. İfade ettiğimiz gibi kitap tarihi vesikalarla dolu ve belgesel niteliğini taşıyor. İçerisinde anlatılan konularla alakalı, özellikle kurumlarla alakalı, Bulgaristan bölgesinde açan İmam Hatip liseleri, baş müftülüğe bağlı dini kurumlar, camiler vesaire. Bu manada bunların fotoğrafları, öğrencilerle alakalı bilgiler, her birisi hocalarla ilgili bilgiler, her birisi sevgili dinleyenler teferruatıyla burada ifade edilmiş. Basri Çalışkan'ın İnkılap Yayınları'ndan çıkardığı 448 sayfadan oluşan Bulgaristan'da İslam kitabı gerçekten tarih seven, yakın tarihi merak eden ve özellikle Bulgaristan Müslümanlarının durumunu merak eden, oradaki yapılan hizmetleri merak eden dostlarımızın elde edebilecekleri, okuyabilecekleri bir kitap sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, bu kitabı aktardıktan sonra bir kitaba daha geçelim, yeni bir kitaba. Bu da yine Osmanlı tarihiyle alakalı, Analitik Osmanlı Tarihi ismini taşıyor. Mehmet Maksutoğlu imzasıyla sevgili dinleyenler. Yine bu da İnkılap Yayınları'ndan çıkmış. İnkılap Yayınları gerçekten İslami camiada sevgili dinleyenler, iki tane İnkılap Yayınları var bu arada, bunu da ifade etmek lazım. Birisi B ile biten İnkılap, B ile biten İnkılap Yayınları, bir de İnkılap P ile biten İnkılap Yayınları diğer yayın evi. O daha çok farklı görüşlerden kitaplar yayınlıyor. Ama bu İnkılap Yayınları daha manevi, milli değerlere hitap eden, bizim köklerimize hitap eden kitaplar yayınlıyor. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Bu İnkılap Yayınları, aynı kitap, aynı yayın evinden bahsediyoruz. Yani demin bahsetmiş olduğum Bulgaristan'da İslam kitabını yayınlayan İnkılap Yayınları'nın Mehmet Maksutoğlu imzasını taşıyan bir kitabı. Bu kitap sevgili dinleyenler, 1839 yılında tazminatla kabulü resmen ilan edilip başlatılan ve yaklaşık 200 yıldır ağır baskısı altında ezildiğimiz asker işgalinden çok daha vahim kültür istilasının meydana getirdiği zeminde yetişen, içinde bulunduğu kabuktan çıkamamış bazı tarihçilerimizin yazdığı Osmanlı tarihlerinden tamamen farklıdır. Oryantalistlerin insanlığın yüz karası, işgal ettiği ülkelerin yerüstü ve yeraltı kaynaklarını sömüren, oradaki insanları kimliklerinden çıkarıp soysuzlaştırarak şaşkınlar sürüsü haline getiren, ki bugün İslam dünyasında ve diğer bölgelerde de sömürü düzenini oluşturan Batı devletlerinin maalesef şaşkın hale soktuğu insan kitleleriyle karşı karşıyayız sevgili dinleyenler. İşte bunun için kendi sosyopolitik kuruluşları olan imparatorluklarına benzeterek ısrarla ve inatla Osmanlı Devleti'ni de imparatorlukmuş gibi gösteren ilmi görünümlü kitapların etkisindeki tarihçilerimizin yazdıklarına hiç benzemez diyor Mehmet Maksudoğlu bu kitabının takdiminde sevgili dinleyenler. Osmanlı'nın resmi adı, bu çok önemli bir husus kıymetli dostlar. Bunu zaman zaman bilmeden veya bilerek bizler de ifade ediyoruz. Dikkat etmek gerekiyor bu biraz sonra ifade edeceğim cümleye. Osmanlı'nın resmi adı Devleti Aliye-i Osmaniye'dir. Yani pek yüce Osmanlı Devleti'dir. Ve Osmanlı kendi siyasi yapısı için bir defa bile kirli imparatorluk sıfatını asla kullanmamıştır ki hiçbir Osmanlı belgesinde, evrakında Osmanlı İmparatorluğu ifadesi geçmez. Ne geçer? Devleti Aliye-i Osmaniye ifadesi geçer. O yüzden kıymetli dinleyenlerimiz, imparatorluk dediğimizde imparatorluk emperyalden geliyor ve emperyalizm dediğimiz hadise, imparatorluk dediğimiz hadise daha çok sömürü düzeni şeklinde kurulmuş, başkalarının topraklarını, kültürel varlıklarını, yeraltı zenginliklerini sömüren, kendi gücü için bunları kullanan ama o varlıkların sahiplerini de istismar eden, onları sefil bir şekilde yaşamalarına vesile olan anlayış ve yönetim tarzı demektir. Bugün Amerika'ya bir imparatorluk diyebilirsiniz. İngiltere'ye, krallığına imparatorluk denilebilir. Çünkü onlar dünyadaki ezilen, güçsüz insanları kendi güçleriyle ezip, sömürüp onların varlıklarını kendilerine kullanıyorlar. Ama Osmanlı Devleti böyle bir şey yapmadı. Osmanlı Devleti fetih şuuruyla gittiği yerlerde dahi oranın zenginliğini yine o oranın insanlarına, halkına, halkının hizmetine verdi. Onun için hiçbir defa Osmanlı İmparatorluğu kendi yazışmalarında, kitaplarında, evraklarında kullanılmadığı halde bugün bazı tarihçiler bu ifadeyi kullanıyorlar. Bunu da tahsis etmek, düzeltmek gerekiyor. Bir varlığa, kuruluşa kendi asli, orijinal adından başka bir ad takmak, yapıştırmak ona karşı olmayı, bir manada düşmanlığı açığa vurur. Ve oryantalistlerin de yaptığı budur. Osmanlı'dan imparatorluk diye söz eden Türk tarihçi de ciddiye alınmamalı diyor Mehmet Maksudoğlu, Analitik Osmanlı Tarihi isimli kitabından sevgili dinleyenler. Baktığınızda bu kitabın içeriğine Ertuğrul Gazi'den başlayarak Sultan Osman Gazi, Orhan Gazi, Gazi Sultan Murat, Yıldırım Bayezid gibi böyle Osmanlı Devleti'nin bütün devlet başkanlarını, padişahlarının hayatlarını ta 6. Mehmet'e, yani cennet mekan Vahdettin'e kadar, ondan öncesinde Mehmet Reşat, ondan öncesi 2. Abdülhamit Han cennet mekana kadar bu zatların, padişahların burada farklı bir bakış açısıyla hayatını görüyoruz bu kitabın sayfalarında ve onların tarihi olarak sevgili dinleyenler, kendi dönemlerinde yapmış oldukları savaşlar, fetihler hepsi burada anlatılıyor. Mehmet Maksudoğlu hocanın kaleme aldığı 320 sayfadan oluşan bu kitapta, yine İnkılap Yayınlarından çıkmış sevgili kitap dostları. Efendim bu iki güzel kitabı Ayasofya Camii'nin tekrar camiye döndürülüşünün ertesi gününde bu güzel ve sevinçli, mutlu olduğumuz duygularla sizlere aktardık. Bu sevincimizi sizlerle paylaştık. Şimdi kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim sevgili dostlar. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programında bendeniz Salih Zeki Meriç, kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Programımızın bu ikinci bölümünde sizlerle yeni kitapları buluşturmaya devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim, birkaç haftadan beri böyle masamda güzel bir kitap duruyor. Zaman zaman açıp bakıyorum ve belli bölümlerini okuma fırsatım oldu. Gerçekten bu kitabı da sevgili dinleyenlerimizle, kitap dostlarıyla mutlaka buluşturmalıyım diye düşündüm. Ve nasip bugüneymiş, bu kitabı da sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili dostlar. Tabii şöyle bir durumda söz konusu olmamalı Kitap Dünyası programı dinleyenleri açısından. Nasıl olsa kitaplar burada anlatılıyor, aktarılıyor, kısaca izah ediliyor. Zaten bu kitapla alakalı bir malumata, bir bilgiye sahip olduk. Almaya gerek yok gibi bir düşünce de hasıl olmaması gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bizim yapmış olduğumuz sadece burada bu kitaplarla alakalı düşüncelerimizi paylaşmak ve sizlerin bu kitaplara dikkatlerini çekebilmek. Asıl tabii ki kitapların sayfadaki kitaplar, hacimli kitaplar, yani 400 sayfa, 500 sayfa her neyse, bu kitapları böyle 2-3 dakikada, 5 dakikada tamamını anlatmak da öyle mümkün değil tabii ki. Onun için bizim programımız sevgili dostlar bir anahtar vazifesi görür düşüncesiyle kitapları sizlere takdim ediyoruz. Tabii ki burada kitap reklamı da yapmıyoruz, onu da ifade etmek lazım. Bizim programımız bir kitap ve kültür programı. Değerli dinleyenlerimizin, kitap dostlarının dünyasına bu kitapları sunabilmek, onların içerisinden belki merak eden, dikkatini çeken insanlar olursa zaten gidip o kitapları alırlar. Tavsiye niteliğinde bunları sizlere aktarıyoruz. Efendim, Doktor Mühendis Hüseyin Kami Büyüközer imzasını taşıyor. Bu ismi tanıyanlar, bilenler hatırlayacaklar neden bahsettiğimi. Özellikle helal gıda üzerine efendim çalışmalar yapan, uzun yıllardan beri çalışmalar yapan bir hocamız Kami, Hüseyin Kami Büyüközer beyefendi. Yeniden Gıda Raporu isimli kitap 11. baskısını yapmış. Yediklerimiz, içtiklerimiz helal mi, haram mı ve sağlığımıza ne kadar uygun sorusunun cevabını sevgili dostlar, Hüseyin Kami Büyüközer Hoca bu sorunun cevabını tam 550 sayfalık bir kitapta aramış. Tabii bu kitap sevgili dinleyenler, Kami Büyüközer Hoca'nın gerçekten takdire şayan gayretleri neticesinde ve uzun yıllar içerisinde ortaya çıkmış bir kitap. Gıda Raporu, bugün artık malumunuz dünyada yapılan savaşların içerisine bir yenisi daha, yani mücadele anlamında söylüyorum, bir yenisi daha eklendi. O da gıda savaşları. Yani yediğimizin, içtiğimizin insan sağlığına ne kadar uygun olup olmadığı ve bugün malumunuz olduğu üzere dünyada tohumları, yani gerçek manada tohum bankacılığı yapan ülkeler diğer ülkelerin üzerine bu manada tahakküm oluşturabiliyorlar. Tohum üretenler, tohumlarını muhafaza edenler ve GDO'lu ürünler, efendim genetiğiyle oynanmış ürünler insanlığa sunulan ve bunun neticesinde de birçok hastalığın insanlarda olduğunu görüyoruz. Tabii bu önlem alınmadığı takdirde sevgili dinleyenler, gitgide çok daha farklı boyutlara, üzücü boyutlara ulaşabilir. Yani bugün bu kitaptan bağımsız olarak ifade edelim. Bugün İstanbul gibi büyük şehirlerde ya da farklı yerlerde yaşayan insanların, insanlar olarak bizlerin en büyük sıkıntısı güvenilir gıda ürünlerini bulabilmemiz değil mi? Yani marketlerden aldığımız efendim etiketli paketli gıdaların ne kadar güvenilir olup olmadığını bilmiyoruz. Efendim işte bu manada Tarım Bakanlığı diyelim, ilgili kurumlar her ne kadar bu konularda araştırmalar, bu konularda kurallar, kanunlar, teftişler yapsalar dahi yine de gıda teröristlerinin önüne geçemiyorlar. O yüzden her birimiz en basit diyelim bir ekmek almaya gittiğimizde bile birçok tereddütlerle, birçok korkularla onları alıyoruz. Efendim beyaz ekmeğin içerisinde nelerin olup olmadığını okuyoruz, duyuyoruz, tedirgin oluyoruz. Ya da boyalı ürünler, çikolatasından efendim diğer gıda maddelerine kadar her birisinin içinde insan sağlığına ne kadar zararlı şeylerin olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Onun için boğazımızdan geçen her gıdaya hem kendimizin hem de çocuklarımızın mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı ve doğal ürünlere ulaşmak aslında yaşarken hayatımızın bir manada gayelerinden bir tanesi olması gerekiyor ki yani bedenimizin de üzerimizde hakkı var. Çocuklarımızın da üzerimizde hakkı var ve onlara biz helal yedirme hassasiyeti içerisinde olmamız gerektiği gibi aynı zamanda sağlıklı ve doğal gıdalar yedirme noktasında da sorumlu olduğumuzun farkında olmalıyız sevgili dinleyenler. İşte bu kaygılarla kaleme almış bir kitap. Elimdeki yeniden gıda raporu Kami Büyüközer Hoca'nın yazmış olduğu 11. baskısını yapmış sevgili dinleyenler. 11. baskısını yapmış bu kitap. 10. baskının ön sözü var burada kısaca. Hem bu kitabı anlama noktasında sevgili dostlar size takdim edeyim. Hem de kitabı mutlaka elde etmek isteyen kardeşlerimiz olursa Gimdes'ten bu kitabı alabilirsiniz. Gimdes'ten evet, Gimdes'in internet sitesi de var burada. Ve oradan da alınabilir. Gimdes.org sitesinden de alınabilir. Helalmutfak.org ya da gıdaraporu.com gibi sitelerden bu kitabın ulaşılabilir. Gerçekten neler yememiz gerekiyor, neleri yemememiz gerekiyor, bütün bunlar burada teferruatıyla anlatılmış sevgili dinleyenler. Kitabımızın ön sözü şu şekilde. İlk baskısı 1986 yılında yapılmıştı. Birinci baskıdan tam 28 yıl geçmiş. 170 sayfadan, ilk baskısı 170 sayfaymış, 559 sayfaya kadar artan bu serüven toplumdaki değişim sürecine paralel olarak kendi içinde değişimi de beraberinde getiriyordu. Birinci baskıda can alıcı bilgilerin yanında helal gıdanın özlemini terennüm eden cümleler yer alıyordu. Bu özlemi giderecek çalışmalar için bir vakıf, hiç olmazsa bir dernek çatısının kurulabilmesinden dem vuruluyordu, diyor yazarımız. Bir yandan da konu ile ilgili yeni bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Ulaşılan her yeni bilgi işin vehametini daha gözler önüne seriyordu. Bu minval üzere 5. baskı ile 1994 yılına gelindiğinde kitapta anlatılan bilgilere göre Müslüman topluma helal olmayan ve sağlıksız gıdalar yedirmeye devam eden bazı firmalar bu utanç verici durumdan vazgeçmeleri gerekirken sesimizi kısma yolunu seçerek kitabımızı toplatma kararı çıkarttılar. Evet, bu kitabın ilk yazıldığı 1986 yılında böyle bir karar çıkıyor. Bir yandan da o zaman Tarım Bakanlığı yetkililerinden istedikleri yasaları çıkartarak toplumu daha rahat kandırmaya devam ettiler. Ta ki 2005 yılında bir avuç fedakar insanın kurduğu Gimdes'in kuruluşuna kadar bu güruh atlarını rahatça oynatmaya devam etmiştir. Bu süreçte 2003 yılında hizmete giren gıdaraporu.com web sitesinin yıllık 2,5 milyon tıklanma yoğunluğu ile halkın bilinçlenmesinde büyük katkı sağladığı göz ardı edilemez. Kitabın 6. baskısı nihayet 2007 yılında yapılabildi. 6. baskı basında ve kamuoyunda çok dikkat çekti. İslami kimlikleri ön planda olan Doktor Merve Kavakçı, Ali Eren, Hasan Aksay, Muhsin Meriç, Yaşar Süngü gibi yazarlar bu ilgide önemli payları olan kardeşlerimiz oldular, diyor Kami Büyüközer hocamız. 2008 yılında 7. baskıyı yaptık, 8. baskıyı 2011 yılında gerçekleştirdik. Artık Helal ve Tayyip Sertifikalama Kurumu MUZGİMDES 2009 yılından itibaren uluslararası geçerliliği olan yurt içi, yurt dışı ve firmalara helal ve tayyip sertifika veren bir kurum haline gelmiştir. 9. baskımızı 2012 yılında gerçekleştirmek nasip oldu. Bugün 2014'ün Ağustos ayında 10. baskıya hazırlanıyoruz ki bu bahsettiğimiz ön söz, dediğim gibi 10. baskının ön sözünü size takdim etmiş oluyoruz sevgili dinleyenler. Cenab-ı Hak kusurlarımızı lütfuyla bağışlasın, diyor yazarımız. Hakkı hak bilip doğru yolda yürümeyi, batılı batıl bilip ondan kaçınmayı nasip buyursun. Her türlü haram ve şüphelik lokmadan ve işlerden cümlemizi muhafaza eylesin, diyor. Biz de bu dualarına amin diyoruz elbette ki. Ve Ali İmran suresinin 139. ayeti kerimesi: gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsinizdir, diyor, buyuruyor Rabbimiz. Ve Doktor Hüseyin Kami Büyüközer Hoca da bu ayeti buraya almış sevgili dinleyenler. İfade ettiğim gibi kitap çok teferruatlı ve konuları çok geniş. Burada yani makine ile tavuk kesiminden tutun da sevgili dinleyenler, hidrojenize yağlara kadar, margarinlere kadar, organik gıdanın ne olduğuna kadar, Türkiye'deki gıda güvenliği nasıldır, bu konulara kadar ve sertifikalama nasıl oluyor, neden buna karşı çıkıyorlar insanlar ki artık GİMDES uluslararası bir firma ve helal gıda sertifikası veren bir kurum. Bütün bunlar buralarda, bu kitabın sayfalarında detaylı bir şekilde, teferruatlı bir şekilde anlatılıyor sevgili dinleyenler. İfade ettiğimiz gibi GİMDES'in internet sitesine girdiğimizde bu kitaba rastlayabiliriz ve oradan talep edebiliriz. Yeniden Gıda Raporu isimli kitap sevgili dostlar. Diyor ki Kami hocamız, bugün modernitenin insanlığa sunduğu makine çarklarının içinden çıkartılıp süslü püslü ambalajlarda ve aldatıcı reklamlarla önümüze getirilen ürünlerin sorgulanmadan tüketilmemesinin önemi ve değeri artık toplumumuz tarafından anlaşılmaktadır. Helal lokma konusunda bilinçli bir toplumun gereği ise bu kitabın 34 yıl önce 86 yılında yapılan birinci baskısındaki hedeflerinden biriydi ki hamdolsun bu hedefe ulaşmış görünüyor hem yazar hem de kitap. Rabbimiz böyle çalışma yapan kurumlarımızın, insanlarımızın sayılarını çoğalsın diyoruz sevgili dinleyenler. Sizleri de bu kitaba, sizlerin dikkatini de bu kitaba çekmek istiyoruz efendim. Evet sevgili dostlar, cumartesi günü saat 17'de Kitap Dünyası programını beraber icra etmiş olduk. İnşallah faydalı olduğunu düşünüyoruz tanıtmış olduğumuz kitapların. Önümüzdeki hafta tekrar yine aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşça kalın, kitapla kalın efendim.